22. ayrım, sayfa 440. The Kurtuluş Ordusu. Yüzbaşı Sally Miller ve Teğmen Tiffany Hunter, Kurtuluş Ordusu subayları. Yekaterinburg'da olma nedenleri Salvation Army'nin yardım ettiği Dobrota çiftliğini teftiş etmek, hesapları incelemek. Alexia, Ruslar bizi askeri bir kuruluş olmakla suçluyorlar diye yakındılardı. 15 gün içinde aksini ispat edemezsek ülkeyi terk etmemiz gerekecek. Konuşmalara kulak misafiri olan çiftlik kahyası Gena Fujenka'nın şaşkınlığı görülmeye değerdi. ''Ben sizi paraşütistka sanmıştım, yoksa değil misiniz?'' Paraşütistka dediği kadın paraşütçüler, Amerikalıların lacivert üniformalarını Rus Hava Kuvvetleri'nin kadın subaylarının giysilerine benzetmişti ki pek haksız da sayılmazdı. Kızıl saçlı tombul teğmen Tiffany sahte bir neşeyle salladığı işaret parmağını adamın gözüne uzattı. ''İşte alkol bunu yapar adama.'' Gena'nın kötü şöhretini hatırlatıyordu. Hayır bayım, biz askeri bir teşkilat değiliz. Biz Rusya'nın en büyük yardım kuruluşlarından birisiyiz. 1992'den beri ülkedeyiz. Alexia döndü, sözüne devam etti. Başkan Lushkov bizi kapatırsa binlerce evsizin yaşam damarını kesmiş olacak. Dayanamıyor, yarı şakacaklı ciddi soruyor. Bela mısınız? Bir ülkenin bir hayırsever kuruluşu bir başka ülkeyi yardım almaya zorlasın. Olmadı mahkemeye vermekle, yani tazminat ödetmekle tehdit etsin. Ben kulaklarıma inanamazken kadınlar bela olmak niyetindeyiz diye kıkırdamışlardı. Propiska'yı gömmeden rahat etmeyeceğiz. Propiska, Tuleyev'i Moskova'dan kaçıracak olan yasa. Bundan birkaç ay önce Alexi'nin cenaze töreni için Moskova geldiğinde, zabıta beni bulmadan gideyim diyecekti. Sen de ülkene geri dön sultanım. Anadolu'nun şeker ve kaymak ülkesi olduğunu duyarız, belki de doğrudur. Alexi'nin Gena'ya, hanımlar subay değil, Fujenka, profesyonel İncil-i Şerif vaizleri diye açıkladığını duydum. Kendilerini Allah'ın kelamını tutmaya ve insanlığa hizmete adamış tam gün misyonerler. Ordu dedikleri de aslında bir kilise, Mesih'in kilisesi. Aylıklarını o kiliseden alıyorlar. 3 yıl kadar önce Oktyabr meydanındaki dairelerindeyiz. Albay Ivanov Volgograd askerlik şubesi başkanı olarak sonuçlanan yaşam serüvenini anlatırken, konu Kaliningrad'a gelmiş, Stalin'in emriyle kurşuna dizilen 15 bin Polonyalı subay olayını dinlemişiz. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 185. Albay hikayesini bitirdiğinde sarhoşlukta bizim de ondan kalır yanımız kalmamışken, David Rabinovich gecenin bir saatinde uğramış, Peder Grinko'nun mahkum olduğu Vorgulag'da onunla birlikte yatan Boris Tuleyev isimli bir mahkumun halen sağ olduğunu, Vorkuta'da yaşadığını öğrendiğini müjdelemişti. Hayli yaşlı olmakla birlikte eski mahkumun hafızasının yerinde olduğunu, Risale'nin akıbetini hatırlayabileceğini söylemişti. Vorkuta'ya yol görünüyor dostum. Poker suratıyla ünlü Alexi'nin heyecanını saklayamadığına orada bulunan hepimiz tanık olduk. Sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Teresa bana döndü. En karanlık karanlığı, en soğuk soğuğu, en geniş genişliği, en yüksek yüksekliği, en yalnız yalnızlığı, en kayıp kaybolmuşluğu vesaire yaşamak istediğini söylemiştin diye meydan okuduydu. Hepsini görmek, hepsini denemek ki geride bir sürpriz olasılığı, bir umut kırıntısı kalmasın. Böyle söylemiştin değil mi? İşte sana fırsat. Go to komi vitim. Kısa bir şaşkınlıktan sonra ayağa kalktığımı, kıraat etmeye koyulduğumu hatırlıyorum. Komi Respublik, 2 nokta üst üste, federasyonun en çetin coğrafyalarından birisi. Moskova'nın yaklaşık 1000 kilometre kuzey doğusunda. Uralların batısında, Türkiye büyüklüğünde 1 milyon nüfusu cumhuriyet. Arazinin %70'i balta girmemiş çam ormanlarıyla kaplı. Petrol, kömür, doğalgaz ve kereste zengini. Sovyet döneminin 1 numaralı sürgün bölgesi, en korkunç çalışma kampları, hapishaneler burada. Başkent 250 bin nüfuslu Sıvkıtıvkar, Sisola nehrinin Viçegda'ya aktığı yerin yakınındaki liman şehri. Komi'nin idari kültürel endüstriyel merkezi. Kendi bale kumpanyası, tiyatrosu, operası, senfoni orkestrası var. Hatta Ignat Solzhenitsyn'i konuk maestro olarak davet etmişlerdi. Ve en önemlisi, Avrupa Rusyası'nın en büyük kuzey üniversitesi burada. Sıktıvkar Devlet Üniversitesi'nde fizikten matematiğe, ekonomiden hukuka hemen her dal mevcut. Eğitim kalitesinin mükemmel olmasıyla meşhur. Ama bu saatte bilet bulunur mu? Bulunmazdı tabii. Sıktıvkar üzerinden Vorkuta'ya bilet için Aeroflot Komi acentesine ertesi sabah gittik. Dolar bozdurmam gerektiğini söylediler. Rublenin değerinin aynı günde birkaç kez inip çıktığı zamanlar. Kara borsacılar, yabancı olduğu çantasını sıkıca tutmasından belli olan benim gibilerin etrafını sarıyorlardı. ''Change madam, change mister.'' Doğru fiyatı öğrenmek için dolaşırken Alexi'nin gözlerinin az ilerideki kuyruğa takıldığını gördüm. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 150 kişi bir kilisenin görkemli kapısının önünde sıraya girmiş bekleşiyorlardı. Ellerini ovuşturduklarına, zıpladıklarına bakılırsa epeydir orada olmalıydılar. Ayin saati değildi, ne beklediklerini merak ettim. Orası Moskova American St. Catherine Orthodox Kilisesi dediydi Alexi. Evsizlere çorba dağıtıyorlar. İslamiyet'in Arap'ı, Türk'ü mü oluşturmuştan yola çıkıp Amerikan tanımına takılmıştım. O da ne demek öyle, lokanta ismi gibi. Sevgili Alexi tepkime inanamıyormuş gibi baka kalmıştı. Evsizlere çorba dağıtılıyor olmasını yadırgamış değilim. İmaret bizde de vardır. Hatta Ramazanlarda yoksullar iftar açabilsinler diye İstanbul'da büyük çadırlar kurulur. Yadırgadığım St. Catherine'in başındaki Amerikan ibaresi. Ortodoksluğun Amerikan olunu. Amerikalı St. Catherine. Azizleri de var mı bari? Varmış meğer. Ama o gün Alexi Salvation Army de burada demekle yetindiydi. Amerikan Ortodoks Kilisesi'ni de Kurtuluş Ordusu'nu da ilk duymuşluğum o zaman. Sonra kasvetli ufuk çizgisini keserek yükselen sırf Tıvkar'ın merkezindeki o dev katedral. Onu daha uçak inerken görmüştüm. Altın gibi parlayan soğan başı şeklindeki kubbesi, kırmızı tuğla duvarlarıyla yepyeni duruyordu. Rusya'da çok yeniydim. Binanın yepyeni olması bana Ortodoksların dinlerini geri aldıklarını düşündürmüştü. Ama öyle olmadı ortaya çıktı. Katedral yeni olmasına yeniydi fakat Rus Ortodoks değil, Baptist kilisesiymiş. Hükümet yeni katedrali Baptistlere tahsis etmiş. Ortodokslara da şehrin dışında yıkılmak üzere olan bir kiliseyi uygun görmüştü. Neden ama? Andrei Zolotov o yolculukta bizimle beraberdi. Bir Ortodoks için kilisesinin kubbesi soğan başı şeklindedir ve altın gibi parlar diye açıkladı. Bölge halkının büyük çoğunluğu Rus Ortodokstur, bunu böyle bilirler. Bunu böyle bildiklerini Baptistler de bilir. Ortodoks mimariyi kullanmalarının tek bir amacı olabilir. İnsanların akıllarını karıştırmak, Ortodoksları kendilerine çekmek. Adını Hram Hrista Spesitalia koydular, Salahkar Mesih Kilisesi. Moskova'daki ünlü Ortodoks Kilisesi'nin adı da aynıdır. Alman ve Finlandiyalı sponsorları ve onların yerel vaizleri Ortodoks Hristiyanların ruhlarını çalmaya çalışıyorlar. Tepkimi ölçmek ister gibi duralayıp baktıydı. İnsanlar manen aç, ideolojik olarak sersemlemiş durumda bayan. Devletin himayesindeki ateizm dinin fiziki izlerinden eser bırakmamıştı. Şimdi artık inançlar arası rekabet kıran kırana. Baptistler kiliseyi bitirdiklerinde Rus Ortodoks Kilisesi bu bölgeye daha bir psikopos olsun atayamamıştı. Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu ekonomik koşullarda böylesi bir rekabete hazır olmadığını tahmin edebiliyordum. Rus Ortodoks Kilisesi'nin olmadığı bir Rusya düşünemediğim söylediğimde Andrei, Ortodoks Kilisesi'nin tarihi Rusya'nın kültürel tarihinden ayrılamaz diye onayladıydı. Ortodokslara sorarsanız Rusya'nın geleceğini komünist baskısının ana kiliseden koparttığı milyonların geri dönüşleri belirleyecektir. Tahmin ederim. O zaman yeni çıkan kanunu beğeneceksiniz. Batı'nın protestolarına rağmen Duma'dan rekabeti kısıtlayan bir kanun çıktı. Bireyin vicdan özgürlüğünü tanımakla birlikte dini örgütlenmelere iki aşamalı bir sistem getirdiler. Yeni örgütlenmeler için 15 yıllık deneme süresi var. Bu sürede kurumsal hakları yani mülk edinmeleri, yayın yapmaları, eğitim vermeleri izne tabii. 15 yıldan sonra bu kısıtlamalar kalkıyor. Yeltsin de imzaladı. Hiç yoktan iyidir demiştim. Zolotov'un kaşları çatıldıydı. Yasanın antidemokratik olduğunu düşünmüyor musunuz? Ayrımcılık yapıldığını, gericilere göz kırpıldığını? No, not at all. Hayır, Rusya'da o kadar yeni olmama rağmen o zaman da öyle düşünmüyordum. Bireyin dinini seçme hakkı Amerikan dünya görüşünün özü, diğer bir deyişle serbest din pazarında alışveriş kültürüdür diyordum. Telmihi Rus vatandaşlarının inançlarının na tamam eksikli kusurlu olduğu... Belki de öyledir ama ibadet seçme hakkının bir öteki telmihi de Rus geleneğinin devalüasyonudur ki vatandaşları kendi geleneklerini yaratmaya teşvik eder. Rus halkının bireysel kurtuluşlarının peşine düşmesi Rus Ortodoks Kilisesi'ni tümden etkisizleştirebilir. Cemaatle birlikte kılınan Cuma'nın hikmetini düşünüyor, Tanrı ile ilişkilerini kişiselleştirmeleri Rus halkının en ufak olmasıyla sonuçlanabilir diye düşünüyordum. Ortodoks geleneği anlamsızlaştırılmaya direnmeli, kendisini marjinalleştirenleri marjinalleştirebilmeli diye düşünüyorum Bay Zolotov demiştim. Modern çoğulculuğun bir tanımlayıcı niteliği de insanların pravdasız kalmaları çünkü. Geleneğin halkınızı bir kuşkulu doğrudan diğer bir kuşkulu doğruya yuvarlanmaktan kurtarabileceğini düşünürüm. Umarım komünizm sonrası Rusya'nın kimliğini korumasına yardımcı olabilir bu yasa. Andrei'nin gülümsediğini hatırlıyorum. Bunu bir Türk'ün söylediğini duymak hoş bir sürpriz. Ben de gülümsemiştim. En iyi komşu huzurlu komşudur Bay Zolotov. Kendisine ilk ismiyle hitap etmemi istemesi o zaman. Batı'nın zengin kiliselerinin pazarlama bilgilerinin ne olabileceğini tahmin edebiliyorum Andrei. Allah bilir psikolojik savaş yöntemlerini bile kullanıyorlar. Yabancı misyonerleri gördüklerinde Rus annelerine çocukları çalınmış gibi gelmiştir. Böyle demiştim ama mağfiret pazarlamasının Rusya'da ulaştığı boyutların henüz farkında değildim. Meğer 1989'dan sonra ülkede tam 9000 dini grup kaydını yaptırmış. Adalet Bakanı Viktor Korolev, Koreli Sun Myung-moo'ndan Neopagan Aşmari Çemari'ye, Bahayilerden Kurtuluş Ordusu'na kadar herkesin burada olduğunu söylüyor. Gelenlerin %90'ı da ya Amerika menşeli ya da merkezleri Amerika'da. Sadece Vladivostok bölgesinde son 5 yılda yabancılar 130 kilise kurdular. Scientology Kilisesi'nin kurduğu merkezi görmelisiniz. Devasa, yayınları bedava denecek kadar ucuz. Böyle bir sermaye ile baş edilemiyor. Rus Ortodoks Kilisesi'ne düzenli gidenlerin oranı sadece %4. İnancın ithali olanı da yerlisinden daha kaliteli, öyle mi? Öyle görünüyordu. Zolotov'un bana gazeteden araba gönderecekler, sizi de otele bırakırız teklifine sevinmiştik. Bir de Amerikan misyoner ailesi tanımak fırsatı çıkınca ben daha da çok sevindim. Casey'lerle söyleşi yapmaya giden Andrei'nin peşine takılmamız ondan. Gönderilen araba Sovyet sonrası dönemde kazanılan demokratik hakları simgeler. Bir yolu beğenmezseniz kendinize bununla başka bir yol açabilirsiniz dedikleri o devasa jiplerdendi. Ancak bu defaki Moskova'ya geldiğim Gülşen Nur Hanım'la paylaştığımızdan daha iyi durumdaydı. En azından kaportası oto boyasıyla boyanmıştı, yağlı boyayla değil. Uzunca bir yolculuktan sonra önünde durduğumuz bina sıvaları dökülmüş, kalın saçtan yapılma, giriş kapısı yer yer paslanmış, en hafif depremde yıkılması kaçınılmaz gibi duran 4 katlı bir apartman. Dünya ve Ulusal Kültür ve Yabancı Diller Okulu diye bir yüksek okulu işleten Montgomery, Alabamalı İncil-i Şerif vaizleri Mr. John Casey ve benim sağ kolum dediğim Mrs. Nancy Casey'in 60 metrekare civarındaki giriş daireleri temizliği göstermeyecek kadar köhneydi. 2 yatak odasından birisi aynı zamanda oturma ve yemek odası olarak kullanılıyordu. John Casey'nin bilgisayarı çocukların yattığı diğer odada kuruluydu. Yerler muşamba kaplıydı ki sıktığı karın önünde gelen kereste depolarından birisi olduğunu düşününce garip. Mutfak antika bir gaz fırınının ancak sığdığı 1,5'a 2 metrelik bir bölmeydi. Banyo küvet sığmayacak kadar küçüktü. Lastik hortumun ucuna takılmış ve telle bağlanmış bir delikli süzgeç duş vazifesi görüyordu. Dairenin girişinde şuba dedikleri onen derisinden yapılma paltolar, traktör lastiklerini hatırlatan kalın tavanlı çizmeler yığılmıştı. Casey'lerin yaşadıkları mekanı iyileştirmek için hiçbir çaba sarf etmedikleri açıktı. Muşamba örtülü tahta masada müritlerini yanlarına almış, sürgüt gülümseyerek oturan orta yaşlı Amerikalı çiftin bu sürgün hayatına talip olmuş olma nedenlerinin züht iştiyakı ile açıklanıp açıklanamayacağını tarttığımı hatırlıyorum. Kendilerini nefsani arzulardan çekip ibadete veren, anakronik oldukları kadar da sahici sofulardan olup olmadıklarını da, ama şurası muhakkak ki bu dünyadan değil gibiydiler. Dünya ve Ulusal Kültür ve Yabancı Diller Okulu'nun tabelasını bir daha gördüğümde, bu ne salahiyettir diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ulusal olanı şöyle dursun, dünyanın kültürünü öğretmek kimin haddine? Buna karşın açık sözlü insanlardı. İlk kurulduğunda adının İncil-i Şerif Etütleri Okulu olduğunu itiraf ettiler. Şimdilerde farklı bir isimle hizmet veriyoruz. School of World and National Culture and Foreign Languages. Ancak okulumuzun yapısı ve amacı değişmiş değil. Bir üniversitesi olduğu ve hükümet merkezi de burada olduğu için Sıktıvkar İncil-i Şerif vaizlerini eğitmek için mükemmel bir yer. Yerel kilise vaiz adaylarının öğrendiklerini uygulamaya koymaları için iyi bir fırsat teşkil ediyor. Casey'ler eğitimlerini doğdukları şehir Montgomery'deki Southern Christian University'de görmüşler. Sıktıvkar'daki okullarını üniversitelerinin bir şubesi olarak kurmuşlar. Karı koca sevgili 2 oğulları, Sıktıvkar Askerlik Şubesi Başkanları'nın emekli sevgili okul müdürleri, Yüzbaşı Viktor Korotich, Kilise İhtiyar Heyeti Başkanı sevgili Gennady Karpinski, sevgili tercümanları Demarş Çeklov ve yine sevgili şoförleri Leonid, işletmenin çekirdek kadrosunu oluşturuyormuş. Eski Sovyetler Birliği'nde İncil-i Şerif okulları açma projesini Güney Hristiyan Üniversitesi'nin başlattığını özellikle vurguladılar. Proje bilahare Tupelo, Mississippi'deki West Main Church of Christ'ta sunuldu. Main Kilise projeye katılmayı kabul etti, okulumuzun denetimini ve mali sorumluluğunu üstlendi. Şubat 1994'te 2 yıllık vaiz eğitimi vermeye resmen başladık. Misafir profesörlerimiz 3'er haftalık kurslar için geliyorlar. Amacımız İncil-i Şerif'i hakkıyla anlayacak Rusya halkına ve eski Sovyetler Birliği'ndeki Rusça konuşan diğer halkları hakkıyla anlatacak vaizler yetiştirmek. Yeni ait Hristiyanlığına eski itibarını iade etmeye çalışan Hristiyanların oluşturduğu bağımsız bir cemaatiz. İbadet ve yaşam alanlarındaki yegane rehberimiz İncil-i Şerif'tir. Vaiz Efendi eşinden yana sevecen bir bakış gönderdiydi. Mrs. Casey 1996'da hanımlar programını düzenledi. Bu programın amacı da Hristiyan hanımları İncil-i Şerif'i çocuklarına ve diğer hanımlara öğretmek üzere eğitmek. Pazar akşamları Hristiyan olmayanlara ve yeni dönmelere yönelik İncil dersleri yürütüyoruz. Ayrıca 3 kız kardeşimiz dönüşümlü olarak yerel çocuk hastanesinde çocuklara İncil dersleri veriyorlar. Hükümet nezdinde akredite olduğumuzu söylemiştim. Adalet Bakanlığı ile mahkumlara ulaşmak konusunda olumlu bir diyalog içindeyiz. Sık Tıvkar'a gelemeyenler için mektupla öğretim programımız da var. Rusya'daki kiliselerin tümüne buradan Hristiyan literatürü dağıtıyoruz. Ayrıca yardımsever bir kiliseyiz. Kendimizden olanlara yardım ettiğimiz gibi şehrimize de yardım sağlıyoruz. Daha geçen ay Main Kilisesi'nin gönderdiği tıbbi araçlar ve ilaçları civardaki 5 bölgesel hastanede dağıttık. Tek şikayetleri kendilerine ait bir binalarının olmaması. Mesih'in Siktivkar Kilisesi'nin Rodina Sinema Evi'nde hizmet vermek durumunda kalmasıydı. Babuşkin Sokağı'nın Lenin Caddesi ile kesiştiği yerdeki sinemayı görmüşsünüzdür. Onu kullanıyoruz ama uzun vadede bu kabul edilebilir bir çözüm değil. Tanya Okul Müdürü emekli yüzbaşı Viktor Korotiç'in kız kardeşi Sarih bir Amerikan İngilizcesi konuşuyordu. İlk Hristiyanlarımız Mesih'e Ekim 1991'de daldırıldılar diye açıkladıydı. Daldırıldılar kelimesine takılmıştım. Meğer ihtida edenleri boylu boyunca suya sokarak vaftiz ettiklerini söylerken kendilerinin diğer mezheplerden farklı olduklarını vurgularmış. Baptize yani vaftiz kelimesinin Yunanca batırmak, daldırmak anlamına gelen baptizo'dan geldiğini uzun uzun izah ettiler. Havariler zamanında insanlar suya daldırılarak vaftiz edilirlerdi. Havari Pavlus Romalılara mektubunda Bab 6, ayet 3 ve 5, vaftizi gömülmek ve yeniden dirilmek olarak tanımlar. Alexia'ya bakmıştım. Not so pure as the purified. Türkçesi hiçbir sofu bir dönmeden daha fazla sofu değildir mealinde bir saptama. Daldırılanlardan birisi de siz miydiniz Tanya? Tanya tebliğ fırsatını kaçırmamıştı. Mesih'in kilisesi çocukları vaftiz etmez bayan. İman vaftizden önce gelmelidir. Sorumluluk yaşında olmanız gerekir. Ben o yaşı çoktan geçtim. İngilizcesinin çok iyi olduğuna işaret ettiğimde kardiyolog hekim olduğunu söyledi. İhtisasını Amerika'nın New Hampshire eyaletinde yapmışmış. Orada akrabalarımız var dedi. Bizimki İncil-i Şerif'e dönüş çağrısıdır diye sürdürdü. İncil'in konuştuğu yerde konuşmak, İncil'in sustuğu yerde susmak, dini konularda Efendimiz böyle dedi diye başlayamayacağımız tek bir cümle söylememek, tek bir amelde bulunmamak. Amaç Mesih'e inananların birleşmesidir, temeli yeni ahittir, yöntemi yeni ait Hristiyanlığına eski mevkiinin iadesidir. Konuşmasının sonlarına doğru genç kadının sesi öyle yükselmişti ki kendisini kaybetmiş olmasından dolayı özür dilemesini bile beklediğimi hatırlıyorum. Yanılmışım. Hedefimiz Tanrı'nın emirleri doğrultusunda yaşayarak İncil-i Şerif'i alenen rehber edinerek Rus halkını Tanrı'ya döndürecek ruhani tuz ve biber olmayı sürdürmektir. Ruhani tuz ve biber. Aynen böyle demişti. Dediğim gibi bu dünyadan değil gibiydiler. Biri bırakıyor, diğeri alıyordu. Cemaatimizde genç ve yaşlı Hristiyanlar iyi bir denge arz ediyorlar. Her iki eşin de Hristiyan olduğu 12 aileyle kutsanmış durumdayız. Komi Respublik'te 7. büyük cemaat olduk. Ve yine aynı vurgu. Başından beri hükümete kayıtlıyız. Gelip okulu görmelisiniz. Ekim Prospekt 136 numarada 1. katta. Fotokopi cihazı, bilgisayar, yazıcı, video hemen her şeyimiz var. Kütüphanemiz var, Rusça, İngilizce kitaplarımız var. Sıktığı kara dışarıdan gelen öğrencilerin katıldığı bir de yurt binamız var. Pazartesi geceleri kadın erkek birlikte ilahi temrinleri yapar, yeni şarkılar öğreniriz. Çarşamba geceleri erkekler İncil okumak ve iş konuşmak üzere bir araya gelirler. Cuma geceleri hanımlar, cumartesi geceleri ise gençlerimiz toplanırlar. Çoğu buradaki yerel üniversiteden. Pazar servisimiz sabah 9.30, pazar okulu 10.30'da. Şimdi eğer bize müsaade ederseniz bizim hazırlanmamız lazım. Bu sıralar yetişkin sınıfında İbranice'yi inceliyoruz. Bize katılmak isterseniz memnundan da memnun oluruz. Yolcu olduğumuzu söyledik Vorkuta'ya. Tanrı yardımcınız olsun, biz rekor soğukların kaydedildiği geçen yıl 22 Ocak 1 Haziran arasında buradaydık. Müthiş bir deneyimdi. Şubat boyunca sıcaklık eksi 40 derecede takıldı kaldı. Öğlen saatlerinde bile değişmedi. Şubat'ta hava hiç açmadı ama ara ara kar yağdı ama Tanrı'ya şükür fırtına yoktu. Güneşi Mart'ın başlarına doğru gördük. Sıcaklık eksi 25 dereceye yükselince kendimizi Hawaii'de sandık. Öyle değil mi Mr. Casey? Öyle sevgilim. Biz çıkmak üzereyken de bu Sally Miller ve Tiffany Hunter ikilisi geldilerdi. Kurtuluş Ordusu subayları sıktığı karda görevliymişler. İkisinin de ABD'nin Kuzeydoğu eyaletlerinden Maine'in Farmington kasabasından olduklarını söylediler. Kurtuluş Ordusu Eğitim Koleji'nde eğitim görmüşler. Bu okulda 2 yıl yatılı okuyanlar teğmen rütbesiyle mezun olur, 5 yıl sonra yüzbaşılığa, 15 yıl sonra da binbaşılığa terfi edermiş. Kıtalarda kadın erkek eşitliği mutlaktır. Evli kadınlar kocalarıyla aynı eğitimi görür, aynı görevlere atanır, aynı üniformayı giyerler. Kıta aynı zamanda kilisedir. Vaiz subaylar hastanelerde, hapishanelerde, okullarda İncil-i Şerif'i öğretir. Nikah kıyar, cenazeleri kaldırırlar. Bir de neferler vardır. Neferler eğitim kolejinden mezun olmayan üyelerdir. Kurtuluş Ordusu'da nefer olmak isteyenler savaş kanunnamesini imzalamak zorundadırlar. Dipnot: Savaş kanunnamesi, Articles of War. Savaş kanunnamesi ordunun inançlarını sıralar, yasakları belirtir ki bunların arasında sigara içmek, alkol kullanmak vardır. Hareket Amerikan kökenli. 1793'te Baltimore'da Metodist Episkopal Kilisesi'ne ayrılan James O'Kelly tarafından İncil öğretisine esas alan kökten dinci bir tarikat olarak kurulmuş. Yeni Ahit Hristiyanlığı denilen amacı İsa'ya iman edenleri asgari müştereklerde birleştirmek olan ekümenik hareketin bir parçası. İlk teşebbüs İngiliz Metodist papazı William Booth'tan gelmiş. Booth'un 1878'de Londra'da manevi teselliye ve maddi yardıma ihtiyacı olanlara destek vermek, Hristiyan inancını yaymak amacıyla kurduğu yarı askeri teşkilat zamanla orduya dönüşmüş. Papaz Booth, general rütbesini alırken müritleri de konumlarına göre albay ya da yarbay olmuşlar. Ordunun uluslararası nitelik kazanması 1880'de. O yıl bir grup vaiz New York'a gitmiş. Salvation Army'nin Amerikan şubesini açmışlar. Ordu dünyayı Amerika'dan açılmış. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında özellikle faalmişler. Amerikan şubesi ikinci savaşta 26 cephede binden fazla seyyar kantin işletmiş. Savaştan sonra uygulamaya koydukları ileri yürüyüş isimli program İncil-i Şerif'i yaymaya ve savaşın yerle bir ettiği ülkelerdeki acıları dindirmeye yönelikmiş. 1999 itibariyle 17 bini subay olmak üzere tam 2 milyon Salvation Army üyesi 94 ülkeye yayılmış, 173 dilde İncil öğretiyor olacaklar. Tanrı'nın inayetiyle Komi de bu dillerden birisi. Komi, Komi Respublik'in özgün dili, Fince ve Estonyaca ile akraba, Türkik.